İnsan Halleri.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, programımızı hazırlayan Kadriye Şenel, sesimizi sizlere ulaştıran arkadaşımız Baykal Alavant ve speakeriniz ben Burcu Aydemir bu haftada karşınızdayız. Bugün şiddet ve dehşet hakkında konuşacağız ve bu şiddet ve dehşetin psikolojik etkileri üzerine Ankara'da da dün akşam saatlerinde yaşadığımız terör saldırısının ardından böyle bir konu seçtik değerli dinleyicilerimiz. Sizler de bizlere görüşlerinizle, hissettiklerinizle, düşüncelerinizle ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19, +463 34 21. Elektronik posta adresimiz insanhalleri@trt.net.tr. Evet, bu hafta iki değerli konuğumuz var stüdyomuzda. Felsefeci, psikiyatr, psikoterapist, profesör doktor Cengiz Güleç ve psikolog Arife Tamer. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Normal koşullar altında biz bugün aşk üzerine konuşacaktık. Sayın Güleç'in Aşkın Son Sözü adlı bir kitabı da var şu anda önümde. Normal koşullarda biz bu konu üzerine konuşacaktık ama dün yaşanan tatsız bir hadise sonucunda bugün şiddet ve dehşet üzerine konuşmaya karar verdik. Dehşet ve şiddetin psikolojik etkileri üzerine konuşacağız. Birey ve toplum üzerindeki yansımaları üzerine konuşacağız bugün. Öncelikle travmatik olaylar gerçekten insan hayatına derin izler bırakıyor. Senelerce bunları atlatması gerçekten çok zor oluyor. Şiddetin ve dehşetin birey üzerindeki öncelikle etkisi nedir?
Ben başlayayım isterseniz hocam. Şimdi dün ülkemizde bir terör saldırısı oldu. Nereden ve kimden geldiğini çok sağlıklı olarak bilemiyoruz.
Şu anda bilemiyoruz.
Şimdi evet, ben ölenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Çünkü hepimizi çok korkutan, ürküten, işte şok yaşamamıza neden olan bir olaydı. Ben dün bu olay olduğunda Kızılay'daydım. Dersten çıkmıştım. Birdenbire çok büyük bir patlama duydum. Olay yerine de çok yakın değiliz aslında. Tam Kızılay Meydanı'ndaydım. Bir anda işte o alışılmış olmanın verdiği, yani bir hani aklınıza bir doğalgaz patlamıştır gelmiyor. Bir alıştığımız, bildiğimiz bir yerde bir mutlaka bir bomba patladı düşüncesi geçiverdi hemen. Herkes şaşkınlıkla etrafına baktı. Sonra birdenbire buna fizyolojik bir takım tepkiler veriyor vücudunuz. Bir korku, panik havası ve ben insanları izlemeye başladım. Hocam çok ilginç bir şekilde, aslında tabii ilginç değil, belki birazdan açacağız bunu. İnsanların ellerinde cep telefonlarıyla bir yere kaçıştığını, eyvah canlı bomba var deyip her yere böyle kapalı yerlere sığınmaya çalıştığını ve büyük bir panik havası gördüm. Ve ben de çok doğal olarak o koşuşturma, kaçışma içinde ben de kendimi bir yere attım. İşte elim ayağım titredi. Olayı anlamaya çalıştım. Hemen telefona sarıldım. İşte sevdiklerimin, tanıdıklarımın sağlıklı olup olmadığını, iyi olup olmadığını ve olay yerinden geçip geçmediklerini sormayı denedim. Biz biliyoruz ki benim bu yaşadığım olay, işte travmatik yaşantı dediğimiz şey, travmatik bir olay, kişide bu tür tepkilere neden oluyor. Siz bir psikiyatrist olarak travmanın insanlarda nelere yol açtığını, nasıl tepkiler ortaya çıktığını söyleyebilir misiniz bize?
Evet, ben de davet için teşekkürle başlayayım. Bu tabii üzücü, acı verici bir durum. Aşk, sevgi üzerine daha olumlu duygular, birleştirici, geliştirici duygular üzerinde konuşmak bir türlü nasip olmuyor, olmadı. Bu üzücü bir durum. Tabii üzücü olan başka bir şey daha var. Bu son yıllarda biricik olan, ilk defa rastladığımız, muhtemelen bir daha hiç rastlamayacağımızı umduğumuz bir olay olsa, bir şaşkınlık, korkuyla karışık tabii, anlam verememe, zihnimizin bulanması, değerlendirmede elimizde çok sağlam dayanakların olmamasının getirdiği belirsizlik, o belirsizliğin yarattığı endişe, kaygı, bütün bunları anlayabilirim. Ama şöyle kabaca bir gözden geçirince son 6 ay içerisinde bu 7-8. ve dolayısıyla bir kitle belirli bir topluluk içerisinde böyle bir ani bir ses, ilk akla gelenin eyvah, evet, bir bomba. Çünkü neredeyse hayatımızın içerisine, günlük hayatımıza karışan bir,
evet,
tatsız bir olay. Yani bu şekilde, bu tür terör olaylarıyla ya da iç savaşla ya da şiddetin kontrol edilemediği ve masum insanları da pekala yöneldiği bazı topluluklar, ülkeler tarihsel dönemlerde yaşamıştır. Özellikle iç savaşlar, nitekim komşularımızda, güney komşularımızda yaşanıyor. Bunları biliyoruz. Oradaki halk, büyük ölçüde kitleler sıra dışı, olağan dışı, beklenmedik ve gerçek, yani insan yaşamını ortadan kaldıracak, hatta kitlesel halde böyle bir yok oluşa yol açabilecek olaylara alışık olmalılar demeye dilim varmıyor. Alışılacak bir şey değil ama bir şekilde ne kadar tedbir alırsanız alın, terörün işte özelliği bu. Siz ne kadar güvenlik önlemlerini sıkı tutarsanız tutun, ister kamusal anlamda, yani devletin asli görevi olarak yurttaşın güvenliğini sağlamak. Bu güvenliği sağlamak üzere bu defa kolluk güçlerini ve istihbaratı çok arttırdığınız, çok nasıl söyleyeyim, derinleştirdiğiniz takdirde de gündelik sivil hayatı yaşanmaz hale getirebilir. Batı'da da yaşanan, yani özgürlükle güvenlik arasında her zaman böyle bir zor bir bağlantı, ilişki de var. Çünkü güvenlik zaafı, istihbarat zaafı diye ilk elden bu tip terör olaylarından sonra ilk söylenenler, evet, genellikle bu oluyor. Haklılık payı var ama bir yandan da insaflı da olmak lazım. Yani bu kadar büyük bir ülkede, bu kadar büyük bir coğrafyada ve bu kadar da uzun bir sınır, yani belirsiz, her an iç savaşın bu kadar yoğun yaşandığı bir bölgedeki bu kadar bir uzun hudut alanını kontrol altında tutmak kolay olmasa gerek. Bunda zaaflar muhtemelen var. Bunlar konuşuluyor. Daha konuşulacak besbelli. Ama en azından yani bu bir doğa felaketi. Diyelim ki kapalı bir AVM'desiniz. Bir yangın çıktı. Gayet tabii bir panik ve zaten en çok kayıplar da o panikten sonra sıkışma ve birbirini ezmeyle ortaya çıkar. Hac yolculuğunda, Mekke'de yaşanan, evet, ya da başka yerlerde de. Yani onlar anlık bir dehşettir. Doğru. Şaşkınlık ve o şaşkınlıkla akli tedbirlerin alınamaması daha da büyük kayıplara, zayiata yol açar. Kabul. Ondan sonraki günlerde buna maruz kalan, bakın burada bu felakete, ki bir doğa felaketi olabilir ya da yapay, yani daha sonradan çıkan bir ihmal üzerinden.
Kasıtlı olarak bir şey yapılıyor.
Bu terör işte. Burada. Hayır, bir doğa olayındaki bir yangın, bir patlama, yani bu bombadan bahsetmiyorum.
Evet.
Yani kapalı bir mekanda diyelim ki bir elektrik bilmem nesinden çıkan, yine bir ihmal gayet tabii
kasıtlı
var ama.
Kasıtlı olarak bir durum yok orada yani.
Evet, evet. Yani hayır, bununla baş etmek o anlık büyük şoktan sonra daha bir kolay. Kasıt ve dışarıdan sizi çaresiz, güçsüz bırakan bir başka bir güç sizin yaşamınızı tehdit ediyor algısı yoksa bu travma yaşmak daha kolay. Demek istediğim o.
Evet.
Bu,
evet,
hocam terör dediğimiz bu tür i̇şte saldırılar, evet, insan eliyle yaratıldığı için
gayet
sizin hemcinsiniz ya da sizin gibi işte toplumla uyum sağlama sorunu olan bir insanın, siz güvenmek istiyorsunuz ama bakıyorsunuz sizin gibi biri sizin yaşamınızı yok etmeye biri, kendini
tabii,
adamış.
Tabii.
Evet.
Ya,
bu bizim bence insan olarak güvenimizi sarsan bizim temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesi, bu dünyada yaşıyoruz. Dünya güvenli bir yerdir ihtiyacı içindeyiz.
Doğru.
Güvenmek istiyoruz. Evet. Yani dünyaya, yaşadığımız yere güvenmek istiyoruz. Yaşadığımız, birlikte yaşadığımız, aidiyet duyduğumuz insanlarla, yani o yanımda yürüyenin ben hani güvenilir bir insan olduğunu, bana zarar vermeyeceği düşüncesiyle o sokakta adımımı atarken daha sağlam, daha güvenli bir şekilde yürürüm. Dün gördüğüm oydu. Ben dahil
herkes
birbirimize baktı. Yani. Kuşkuyla bakmaya başladık. Acaba dedim, böyle inanın yani o kadar şeydi ki, değişik bir duygu. Sırt çantalı insanlara baktım. Acaba böyle bir şey olacak mı diye.
Evet,
bence böyle durumlarda evet bu çok doğal bir tepki türü. Çünkü insan eliyle yaratılan ve süreyen, ne zaman olacağını bilmediğiniz, dediğiniz gibi deprem oluyor. Başlıyor. Ondan sonra bir dakika neyse, süresi her neyse, şiddeti neyse başlıyor ve bitiyor, sonlanıyor. Siz ondan sonra o toparlanma dediğimiz süreci, o depremle ilgili bilgileri öğrendiğinizde, travmatik olayla sizde yarattığı o tepkileri azaltmaya çalışıyorsunuz. Bir baş etme beceriniz oluyor. Ama burada farklı bir durum söz konusu, sürekli olan. Ne zaman olacağını bilmediğiniz, her an karşılaşabileceğiniz. Çünkü insanlarda dün şöyle bir duygu yaşandı. Herkes de sosyal medya aracılığıyla birbirlerine mesaj atıyorlar. Tesadüfen ya orada olsaydım,
tabii.
Erken çıktım, oradan geçmedim. Ay işte bir saat önce geçtim, herkes ben de ölebilirdim. Duygusu yaşıyor. Benim de başımdan geçebilirdi duygusu yaşıyor. Herhalde bu ve olay oldu bitti. Ama tekrar olabilme olasılığı da insanı herhalde daha korkutucu ve daha baş edilemez mi bırakıyor?
Gayet tabii. Bakın bu doğal felaketler, doğal travma etkisi yaratan doğal felaketlerden buna maruz kalanlar ve yakınları kısa bir zaman içerisinde bu yaraları ve zayiatı kapatabilmek için bir dayanışma ve işbirliğine, insanca bir duyguyla işbirliğine girerler. İster felaket hissedeler, ister onların yakın çevresi. Şimdi terörde bu durum biraz farklı. Yine yani böyle bir yardım eli uzatılmak istense bile bir zaman sonra bu terör eyleminin kaynağı, köküne dair görüş farklılıkları o kadar açık bir şekilde ortaya çıkabilir ki giderek kutupsallaşan, yani birbirinden giderek yarılıp kopan, ben Türkiye'nin maalesef ruhsal, toplumsal, ruhsal açıdan baktığım zaman bu yarılma, schizis, teknik bir deyimle söylemek gerekirse böyle bir zihin yarılması, ruhsal yarılma ve bayağı ağır bir şekilde kamplaşma, kutuplaşma içinde yaşamakta olduğumuzu görüyorum. Bu zaten birbirini dinleme, anlama, gerekçelendirme, bir şekilde makul olan bir orta çizgide iyi kötü geleceğiyle ilgili, bu ülkenin genel sorunlarıyla ilgili siyaset üretirken, siyaset tartışırken kutuplaşma o kadar derinleşti ki birbirlerin yani mesela şu sıralarda çok açık bir şey söyleyeyim. Bu terörün de biraz amacı bu zaten. Daha serin kanlı akli değerlendirmeleri neredeyse imkansız kılıyor. En makul diyebileceğimiz, en akil insanlarda bile öfkeyle beraber ani çabuk kararlar, yargılar, topyekün genellemeler yaparak bir ötekini adeta istemediği, sanki terörün kaynağı her kimse diye görüyorsa, onun taraftarı en küçük bir sözünden, en küçük bir diyelim ki sempati bir şekilde ifade eden bir cümleden hemen düşmanlaşma ve karşıtlaşma. Yani ben bu son birkaç yılda çok eski yakın dostların, inanın buna son gelişmeler, olaylar, burada uzun uzun konuşmak belki uygun değil ama olaylar üzerine böyle bir eski dostane sürdürdükleri sohbeti sürdüremediklerini ve birbirlerine gerçekten düşmanca bir şekilde muamele ettiklerini maalesef görüyorum. Yani sokakta bile biz bunun yavaş yavaş, söylediğiniz örnek müthiş bir örnek. Yani siz sırt çantasıyla değişik bir kılık kıyafetle sokaklarda görünmez yani kolay kolay. Hatta mümkünse hiçbir şeye değmeyen, hiçbir şeye dokunmayan, hiçbir fikir açıkçası beyan etmeyen, herhangi bu kampa sokulabilirim kaygısıyla yani sağlıklı sorular sormaktan bile korkan, işte istenen de bu zaten.
Terörün amacı
toplumsal
da bu.
Toplumsal bütünleşmeyi, tabii birlikte sorunlara birlikte çözüm üretebilmeyi, bir şekilde müzakere ve bir diyalog imkanını ortadan kaldırıp bu yarılmayı daha da keskinleştirmek.
Yani toplumsal şimdi bütünleşme, aynı fikirde olmak bir toplum olarak bu anlama değil, gelmiyor.
Gayet tabii değil.
Şimdi
tam da buna hizmet ediyor. Zaten bu dünyanın her tarafında da siyasal amaçlı terör dememizin nedeni bu felaket, tamam mı? sonuç itibariyle bir felaket ama bir doğa felaketi değil mi?
Şimdi bireysel bir olayla karşılaştığınızda, bireysel olarak yaşadığınızda bir travmatik olayı, hani siz kişisel işte baş etme becerilerinizle onunla baş etmeye çalışırsınız. Tabii. Ama burada aslında terörün yaptığı hepimizi, toplum olarak hepimizi korkutmak, evet, işte hepimize zarar vermek, hepimizi etkiliyorsa, yani yanımdakini de, sokaktakini de, karşıdakini de, komşumu da, yani aynı apartmanda oturduğum insanı, işte köylümü de, her neyse, hepimizi etkilediği için aslında bana göre hepimizin öncelikle bu olumsuz olay karşısında bir dur dememiz lazım. Yani şiddetin durdurulması ve ondan sonra birbirimize nasıl yardımcı olabiliriz ya da birbirimizi nasıl dinleriz, birbirimizle nasıl bence yani birlik olmak böyle durumda, mesela Fransa'da bu olay olduğunda işte toplum olarak hep birlikte hani terörün iyi bir şey olmadığını, bunun durdurulması gerektiğini insanlar çıkıp haykırdılar. Belki bizim de buna bir ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Çünkü biz bunu birbirimize elimizi değdirmediğimizde, birbirimize o psikolojik toparlanma açısından ben buradayım, yanındayım, yardım edebilirim demediğimizde belki o farklılık dediğiniz şey ortaya çıkıyor ve herkes içine kapanıyor diye düşünüyorum.
Şimdi bakın, yani Batı'dan biraz farkımızın ben bu olduğunu düşünüyorum. Onun için derin yaraları, özellikle bu tip, umarım tekrar ve devamı gelmez ama ben maalesef o kadar iyimser değilim. Karakter olarak iyimser bir insanım ama ben bu kadar kısa zamanda sadece bu güvenlik önlemleriyle halledilecek bir mesele olmaktan çıktı. Maalesef toplumsal, ruhsal dokuyu nasıl tahrip ettiğini anlatmaya çalışıyorum. Evet. Diyelim ki birlik, beraberlik söylemlerine rastlıyoruz. Doğru, ben de bunu rahatlıkla söyleyebilirim ama bu kadar parçalanmış bir toplumda, bu kadar kutupsallaşmış bir toplumda terörü lanetlemek, telin etmek üzere nasıl çıkacaksınız? Yani hiçbir siyasi mücadele insan yaşamını sonlandırmayı hedefleyen terörü bir araç olarak kullanamaz. Tek fikir birliği olabileceğimiz nokta bu. Fakat bu olayların ne kadar terör sayılıp sayılmayacağı hakkındaki kanaatler o kadar farklılaştı ki siz oturup da toplumda böyle bir mutabakatı, birlik, bütünlükle terörü telin etmeyi gerçekten ne kadar başarabilirsiniz bilemiyorum. İhtiyaç olan o.
Evet.
Yani dünya görüşümüz, siyasi anlayışımız, neyse mensubiyetimiz, aidiyetlerimiz ne kadar farklı ve bu olaylara, bu terörden sorumlu tutulan diyelim ki yapılara, örgütlere bakışımız ister olumlu ister olumsuz hepsini bir kenara bırakıp hiçbir biçimde, hiçbir durumda, hangi kök ve kaynaktan gelirse gelsin, kör şiddet ve dehşet yaratan ve ölümlere neden olan bu eylemlere hiçbir zaman cevap vermemeliyiz.
Çok değerli, evet.
Peki,
vermemeliyiz. Gülüş. Yani bu noktada böyle bir buluşma
umarım
gayet tabii hayati bir şey ama kolaylıkla mümkün mü? Bakın bir nokta daha söyleyeyim. Özellikle bu terör eylemlerinden sonra çok haklı olarak bütün toplumsal kesimlerin en çok ihtiyaç duyduğu şey bu olayın güvenilir, doğru bilgilendirilme ihtiyacıdır. Bu bilgilendirilme meselesinde şöyle bir problem var. Bunu bir iki defadır yaşadık, dün de yaşadık. Kamu otoritesi, yani devlet, kendi mantığı haklı da olabilir. Delillerin selametini gözeterek böyle bir yasaklama getiriyor gibi görünüyor ama.
Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Kestim. Bilgi şu an sosyal medya aracılığıyla zaten çok yoğun ve yanlış yayılıyor.
Belki onu önlemek açısından bir tedbir gibi görünüyor. Doğru, evet. haklı bir yanı var. Ama bir yandan da bu defa sağlıklı bilgilere ulaşma imkanı. Yani belirsizlik arttıkça bu işin kökü kaynağı iyice daha belirsiz hale gelip ve en azından topluluk hali, biz toplumca birlik, beraberlik yerine ne tür tedbirler alınabilecek, ne gibi önlemler güvenlik açısından, bunu güvenilir bir şekilde kamu otoritesinin açıklayamadığı durumda bu beklenti ve terörize olmak zaten bu. Daha hareket edememek. Yani herhangi bir eylem, herhangi bir hayat planınızı gerçekleştirirken mütereddit olmak, adım atamamak, terörize etmek adı bu. Yani şeydeki terörü illa Türkçe'ye çevirmek gerekirse yarattığı duygu basit gelip geçici bir şok değil. Felç, bütün zihin ve ruhsal faaliyetlerin bu kötü durumdan çıkabilmek için kullanılamaması, hı hı. terörize edilmek meselesi bu.
Belki enerjimizi evet, şöyle... sokakta kendimizi güvende hissetmek için harcayacağız belli şimdi... bir süre, uzun
ve
bir süre.
Ve birbirini çiğneyen insanlar değil olmuş mi? İşte bu evet. kaçışma esnasında tabii.
Şimdi bu olayın öyle bir etkili yanı var ki sadece siz olay sizin başınızdan geçince böyle tepkiler vermiyorsunuz. Siz çok uzaktasınız, seyrediyorsunuz, duyuyorsunuz. Belki işte o yüzden doğru bilgilendirme, hani insanların daha az korkmasına, daha güven duymasına neden olacak bir şey. Belki o konuda birazcık daha duyarlı olunursa, çünkü bilmediğimiz şeyler, biz biliyoruz ki psikoloji bilimi açısından bilmediğimiz şeyler bizi daha çok korkutur. Tabii. Bu genel olarak hepimizi etkilediği için. Peki hocam, şeylere dönelim. Travmatik olayların ruh sağlığı üzerindeki etkileri neler? Yani kişiler ne tür tepkiler gösteriyorlar? Ne olur? Ve bu tepkiler işte olay sonrasında hangi aşamadadır? Nasıl bir seyir izler? Ondan sonra bu etkiler azalır mı? Çoğalır mı? Biz bunlara nasıl bir isim verebiliriz?
Şimdi modern psikiyatride artık şöyle bir terim, eskiden anksiyete, kaygı nevrozu dediğimiz, kaygı, panik, bugün çok günlük dille de geçen panik ataklar diye bilinen bir tablo hala var. Yani kökeni dış dünyadan gelen bir engellenme, baskı ya da bir yoksunluğa bağlı olmaksızın bizim iç dünyamızdaki çatışmalardan, çoğunun da bilinç dışı olan, farkına varamadığımız derin çatışmalardan doğan kaygı ve endişe, çok yoğun, şiddetli bir hale geldiğinde panik atak diyoruz. Yani bir korku, bir dehşet duygusu, yine terörün de yaratmak istediği, kötü bir şey olacak hissi ama kökü ve kaynağını ayrıştıramıyoruz. Yani şurada bir hayatınızın bir yerinde yırtıcı bir hayvanla karşılaştığınızda korku nesnel, objektif ve uyumu sağlayan.
İşe yarayan.
Tabii. Olumlu da, olumlu bir duygudur o korku. Her zaman korku her zaman kötü bir şey değil. Bizi ya kaçmaya ya mücadele etmeye yönlendirir. Bir akli bir strateji çizmemizi sağlar. Ama öyle bir korku düşünün ki, bir korku yaşantısı tecrübe olarak öyle ama kök ve kaynağı belli değil. Nereden nasıl olduğu bilinmeyen. Şimdi bu nevrotik korku diyoruz buna. Nevrotik kaygı daha doğrusu. Bir de post travmatik kaygı var. Burada bir felaket, bir taciz ya da bir işkenceye maruz kalma, hakarete maruz kalma, kronik. Eğer bu travma dediğimiz, yani bizim uyum kapasitemizi, benlik bütünlüğümüzü bozan, kalıcı veya geçici bozan bir stres, ağır bir, beklenmedik bir, bütün organizmanın uyum kapasitesini aşacak bir durumla karşılaşma şeklinde olduğu zaman, bunun en önemli, yani kalıcı etkileri nedir diye bakınca, bu travma diyelim buna, bu travmaya maruz kalan kişinin yaşı, konumu, ruhsal gelişmişlik düzeyi, bunlarla çok bağlantılı.
Evet.
Yani stres dayanma gücü zayıf bir insanın ortalama bir travmaya maruz kaldığında dengesi daha çabuk bozulurken, bir miktar böyle zorluklarla, değişik yaşam güçlükleriyle baş etme esnekliği ve yeteneği gelişmiş bir insanın her ne kadar kısa bir travmatik şey yaşasa bile onu halletmesi ve uzun sürede ondan sıyrılması pekala mümkün. Yani travmaya maruz kalan kişinin kişilik gücü, yaşı ve pozisyonu da bence çok önemli. İki, travma olayından sonra o kişiye sağlanan psikososyal desteklerin varlığı.
Evet.
Yani siz neredeyse yalnız yaşayan, diyelim ki yaşlıca bir insansınız ve bir şiddete maruz kalıyorsunuz. Yani size bir saldırı, bu çalma çırpma da olabilir, amaçsız bir saldırı da olabilir. Veya korunması, kendini koruması çok imkansız olan 3-5 yaşındaki bir çocuğun bir ağır bir dayak ya da bir şiddete maruz kalması. Bunun ruhunda kalıcı bir örselenme yaşar mı? yaşayabilir, yaşamayabilir. Bunu koşulları bilmeden, o kişiyi tanımadan söylemek pek mümkün değil.
Evet, bu arada bir dinleyicimiz Ankara'dan bizlere ulaşmış. Şöyle bir soru yöneltmiş. Ben bu sabah çocuğumu okula gönderirken tedirgin oldum. Onun için kaygılandım. Böyle durumlarda yaşadığımız anksiyeteyle nasıl baş edebiliriz? Ne önerirsiniz diyor.
Son derece bunun adı artık anksiyete değil. Bu haklı bir kaygı ve endişe. Yani anksiyeteden farkı
çoğu
bu.
Çoğu kişide olan bir şey aslında.
Çok doğal. Hele bu ya böyle büyük bir travma sonrasında toplumda yaygın olarak bu hislerin bulunması bizim sağlıksız olduğumuz anlamına gelmiyor. Ama yani bir gün göndermezsiniz, iki gün göndermezsiniz. Ayrıca göndermeseniz bile çocuğunuza bunun gerekçesini nasıl açıklıyorsunuz? O kadar önemli ki. Oğlum, yani dış dünya güvensiz. Her an başımıza ve başına her an bir şey gelebilir. Artı seni okula göndermiyorum çünkü okulda öğretmenlerim ve idarecilerin senin güvenliğini sağlayabileceklerinden endişe ediyorum anlamına gelip çocuğun kaygısını büyütmek olabilir. Evet. Bence tam tersine göndermek ve mümkün olduğu kadar hızlı olağan hayatımıza geri dönmemiz lazım.
Yani evet. Olabildiğince bu kaygının, korkunun üzerine gitmek, korkuya teslim olmamak mı gerekiyor?
Çok kaygının, korkunun üstüne yani gitmekten ziyade şimdi bu tür olaylar, travmatik olaylar aslında bizim günlük rutinimizi, olağan, normal yaşantımızı etkiliyor, onu bozuyor. Şimdi biz ne kadar kısa sürede rutinimize dönersek, alışkanlıklarımızı sürdürürsek o zaman daha çabuk toparlanabiliyoruz. Yani çünkü bu anlamda diyelim ki terörün istediği de bu. İnsanlar korksunlar, çekinsinler, evden çıkmasınlar, hayatlarına devam etmesinler. Halbuki
ama bir taraftan da pasif bir şekilde sızlanmaya devam etsinler.
Evet, yani insanların aslında kurbanlar, pasif kurbanlar olmasını istiyor genellikle böyle bir bakış açısı. Biz istiyoruz ki yani anne baba tabii ki kaygı yaşayacak. Yani bu çok olağanüstü olaylara verilen normal tepki türüdür. Evet. Kaygı dediğimiz, korku dediğimiz şey bu. Normal bunu yaşaması, insanın kendini güvende hissetmemesi, panik yaşaması, bir şoka girmesi. Ama biz biliyoruz ki travmatik olaylar karşısında insanlar fizyolojik olarak bu olayla baş etmek için bir fizyolojik tepki gösterirler. İşte ya savaşırlar ya kaçarlar. Ama sonrasında yavaş yavaş uyum süreci başlar. Yani düzelir insanlar. Her bu tür olayı yaşayan kişi mutlaka bir ruh sağlığı bozulur. Yoluna böyle devam eder diye bir saptamada bulunamayız. Ama biz biliyoruz ki çocuklar ve kadınlar daha fazla etkileniyorlar. Ama çocukların bütün bu etkilenmelerine rağmen çok daha çabuk toparlandıklarını da biliyoruz. Yani onların, o yüzden de çocuklar bu tepkileri annelerinin, babalarının tepkilerinden de çok etkilenirler. Annelerini, babalarını taklit ederler. O yüzden de anneleri, babaları tabii ki duygularını paylaşsın çocuklarla ama kendi kaygılarını ve korkularını çocuklara aktarmak yerine normal yaşantıya devam etmek, toparlanmak için daha önemli.
Peki güvendeyiz demek çocuklara sağlıklı bir durum mudur? Biz güvendeyiz, korkmana gerek yok mu? Yoksa durum budur diye biraz daha yüzleştirmek mi gerekir?
Yaşına bağlı yani. Bu söz konusu olan kaç yaşında? Yani 3-4 yaşındaki çocuğa bunu anlatmanın anlamı yok ama yani ilkokul, evet. 2'de, 3'te az çok yani bütün dünyayla, bütün iletişim araçlarıyla çağımızın çocukları haberdar. Sorduğu takdirde yani ne oluyor diye sorduğu zaman eğer anne baba zaten kaygı düzeyi yani kaygıyı kontrol düzeyi düşük yani kaygılıysa ve bu kaygılı ruh haline çocuk daha fazla önem verir. Ne yaptığı açıklama değil. Ailenin içerisinde bir telaş, endişe, böyle bir ne yapacağını bilemezlik hali bir yanda var, bir yandan da sakin ol evladım, hiç korkulacak bir şey yok. Merak etme, biz senin yanındayız. Devlet baba da, okuldaki büyükler de senin güvenliğini sağlayacak diye telaşla anlatıyorsanız çocuk telaşı algılar.
Evet.
Sizin sözünüzü algılamaz.
İşe de yaramaz.
Önce kendilerini sükunete kavuşturabilmeleri gerekiyor. Ben tamamen katılıyorum. Yani terörün istediği hayatı felç etmek. Rutin ve dolağan uyum yollarımızı bizim çıkmaza bir anlamda sokup bu havanın toplumsal yayılmasını. Dolayısıyla yani bu ülke biraz da şöyle bir yanı da var. bunu da olumlu bir özellik diye söylüyorum. Gerçekten son 6 ayda bu kadar felaketler yaşayıp yine kısa bir zaman sonra açıkçası olağan bir görebildiğimiz hareketlilik hayata geri dönebilme. Yani eğer bundan çok korkmuş, yılmış bir toplum olsak hiçbir AVM'nin herhalde çalışmaması lazım. Evet. Hepsinin kapanması lazım.
Sayın Güleç, bir de benim merak ettiğim başka bir husus daha var. Böyle olaylardan, travmalardan sonra özellikle terör olayları, yani kasıtlı olan doğa olaylarıyla yaşanan bir travma değil bahsettiğim. Bir düşmanlık, öfke duygusu da var.
Kesin.
Bu faydalı mıdır bu travmayı aşmak için? Yoksa bununla bir şekilde baş etmeye mi çalışmalı? Ya da affetme yoluna mı gitmeli? İçimizde nasıl bir süreç işlemeli?
Niye affetme? Affetme biraz iddialı bir söz de ama şu. Yani hayatımızın olağan akışı engelleniyorsa, bu bizim kontrol edemediğimiz faktörler tarafından engelleniyorsa, hatta benim hayatımı engelleyen faktörü bilinçli iradi olarak farkında olduğumda da yine kızgınlık, düşmanlık, öfke duymama engel değil.
Hı hı.
Ama en azından bunun farkındayım. Ve bunun ölçüsü aşırı mı değil mi beni engelleyene karşı. Yani çocuğun arzusunu yerine getirmeyen diyelim ki anne babaya kızgınlık duyması, öfkesi nasıl anlaşılır bir şeyse değil mi? Bu şekilde yani benim hayatımı bütününe kastetmiş ve hayatımın akışına müdahale. Bunun bir öfke yaratmaması mümkün değil. Fakat bu öfke nereye kanalize olacak? Hangi yani daha somut nesnelere mi yönelecek? Yoksa bu hınç ve öfke gerçekten de türü ne olursa olsun, kendi meşruiyeti gerekçesi ne olursa olsun, insan canına kıyacak her türlü eyleme ben karşı durmalıyım bilincine yol açıyor. Ve bunun için bir mücadele, bir ortak, böyle bir toplumsal ortaklaşmaya katkı sağlıyorsa bu öfke yararlı bir öfke.
Hı hı.
Kayıtsız kalındığı takdirde tehlike bu. Ya ben olan bitene hiç ne kızıyorum, ne sempati duyuyorum. Sadece lakayt ve kayıtsızım. İşte bu tehlike.
Evet.
Ya öfke burada bence öfkenin nereye insanı kanalize ettiğine bakarak.
Evet, ben de herhalde bitiriyoruz.
Evet, az bir süremiz kaldı. 2-3 dakikamız kaldı.
Evet.
Eklemek istedikleriniz varsa buyurun efendim.
Ben toparlanma konusuna gelmek istiyorum. Şu an çünkü bizi dinleyenler arasında eminim çok dünden bu yana kendini kötü hisseden, işte çok üzülen ve kendini çaresiz hisseden çok insan vardır. Özellikle ailelere ben bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Böyle durumlarda travma dediğimiz şey bizim günlük hayatımızı, düşüncelerimizi, algımızı felç eder. Bu olayı yani başka olaylarla karşılaştırmadan böyle bir durumda herkes kendi duygusunun aslında duygular en uçtan, en basit duygudan, en karmaşık duyguya kadar bir geniş bir yelpazede kendini gösterir. Bunların hepsi normaldir. Bu aileler herhangi bir sorunu, böyle bir olay karşısında toparlanmayı birlikte yapmalılar. Birlikte birbirlerini dinleyerek, birbirlerini anlayarak, çocuklarının duygularını anlayarak ve birbirlerine ifade ederek birbirlerine destek olabilirler diye düşünüyorum.
Efendim sizin son olarak söylemek istedikleriniz var mıdır Sayın Güleç?
Vallahi yani ben bu giderek dostlukların, arkadaşlıkların ve ülke meseleleriyle ilgili insanlık halleriyle sizin başlığınıza uygun daha insanca tartışmaların ben bu toplumda giderek azalacağından endişe ediyorum. Ve karşılıklı husumetin birbirini çok çabuk etiketleme, damgalama, ötekileştirme eğiliminin maalesef yükselmekte olduğunu görüyorum. Hem yani hastalarım, sosyal çevrem, kendi yakınlarımdan da. Dolayısıyla bu tip olağan dışı durumlarla daha serin kanlı baş etme mekanizmalarımızın da biraz yani çökmesinden korkuyorum. Onun için tamamen size katılıyorum. Lütfen bu sıcak günlerde özellikle radikal politik dünya görüşleriyle ilgili farklılıkları itham ederek, suçlayarak, yargılayarak tartışmayı açmaktan uzak durmak, biraz sükunet, biraz nasıl söyleyeyim yani ertelemek en azından. Çabuk hızlı bir şekilde yargılayıp suçlamak. Ben bunun çok yaygın olduğunu görüyorum. Çok fevri davranışlar. çok başımıza dert açacak. Tam da, terörün istediği şey de biraz da bu.
Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz. Güzel sözleriniz için, programımıza katıldığınız için. Eyvallah. Size de çok teşekkür ediyoruz Sayın Tamer. Değerli dinleyicilerimiz, psikiyatr, psikoterapist, felsefeci, profesör doktor Cengiz Güleç ve psikolog Arife Tamer'le beraberdik bugün de. Haftaya tekrar bir başka konuyla karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
İnsan halleri.